Ayrım 27, Örümcek Ağındaki Kız, David Lagercrantz, sayfa 327, 20. bölüm. 23 Kasım. Gece sakindi, endişelendirecek kadar sakin. Sabah saat 8'de toplantı odasında ekibinin karşısına geçen Jan Bublanski çok düşünceliydi. Hans Faste'yi ekipten postaladıktan sonra rahatça konuşabileceğinden emindi. En azından meslektaşlarının karşısında, bilgisayarın karşısında olduğundan ya da telefonla konuşmaktan çok daha güvende hissediyordu. Durumun ciddiyetini hepiniz biliyorsunuz diye başladı. Gizli bilgiler sızdı. Bu yüzden bir insan öldü. Bir çocuğun hayatı tehlikede. Bütün çabalarımıza rağmen bu iş nasıl oldu hala bilemiyoruz. Çatlak bizde, Sapo'da, Oden Kliniğinde olabilir ya da Profesör Edelman'ın çevresinde. Belki Hanna Balder ya da yeni eşi Lasse Westman'dan bir şeyler sızmıştır. Şimdilik hiçbirinden emin değiliz. Bu nedenle aşırı dikkatli olmalıyız, paranoyaklık derecesinde. Tabii hacklenmiş ya da dinlenmiş de olabiliriz. Şimdiki suç organizasyonlarının bizim hiç alışık olmadığımız yeni tekniklere başvurduklarını biliyoruz, diye ekledi Sonya Modig. Öyle, bu da bir başka sıkıntı. Yani her düzeyde çok dikkatli olmalıyız. Her ne kadar üstlerimiz yeni mobil sistemini öve öve bitiremeseler de önemli hiçbir şeyi telefonda konuşmayalım. Üstlerimiz daha çok ne kadar pahalıya patladığını söyleyerek övünüyorlar, dedi Yerker Hornberg. Belki biraz kendi durumumuz üzerine de düşünmeliyiz, diye devam etti Bublanski. Sapo'dan genç, yetenekli bir analizciyle konuştum. Gabriella Grain'le, belki adını duymuşsunuzdur. Sadakat kavramının biz polisler için sanıldığı kadar kolay olmadığına işaret etti. Sadık olmamız gereken bir sürü şey var, öyle değil mi? Yasalara sadık kalacağız, bu aşikar. Halka da sadık olmamız gerekir. Meslektaşlarımıza, amirlerimize, kendimize ve kariyerimize. Hepimiz biliyoruz ki bazen birbirleriyle çatışır bunlar. Bazen bir meslektaşımızı koruyalım derken halka karşı sadakatimize ihanet ederiz. Bazen yukarıdan gelen bir emir, Hans Faste olayında olduğu gibi arkadaşlarımıza karşı duyduğumuz sadakatle çelişir. Ama ben bu söyleyeceğim çok önemli. Yalnızca tek bir şeye sadakat istiyorum. Soruşturmanın kendisine. Suçluyu yakalayacağız, yeni kurbanların olmasını engelleyeceğiz. Buna var mısınız? Bizzat başbakanın ya da CIA'in başkanının telefon açıp yurtseverlik nutukları atmasına, inanılmaz kariyer imkanlarından bahsetmesine kulak tıkamaya, en küçük bir bilgi bile vermemeye var mısınız? Evet, dediler hep bir ağızdan. Güzel, Svea Wagen'de olaya müdahale eden kadın Lisbeth Salander'den başkası değil. Bunu biliyorsunuzdur herhalde. Yerini tespit edebilmek için yoğun bir çaba sarf ediyoruz, diye devam etti Bublanski. Bu nedenle ismini basına vermeliyiz, dedi Kurt Svensson ateşli bir ifadeyle. Halktan gelecek ihbarlara ihtiyacımız var. Bu konuda farklı düşünceler olduğunu bildiğimden bir kez daha tartışmak istiyorum. Salander'in bir zamanlar basın ve bizim tarafımızdan haksız yere yıpratıldığına işaret etmeme gerek yok sanırım. Bu bir şey değiştirmez, dedi Kurt Svensson. Svea Wagen'de onu tanıyan birkaç kişinin daha çıkması ihtimal dışı değil. Adı her an açığa çıkabilir. Dolayısıyla bizim saklamamızın bir anlamı yok. Ama Salander'in çocuğun hayatını kurtardığını, bu nedenle saygıyı hak ettiğini belirtmeliyim. Kuşkusuz, dedi Kurt Svensson, ama daha sonra da kaçırdı. Aldığımız bilgilere göre çocuğu canı pahasına korumak istiyormuş, diye araya girdi Modig. Lisbeth Salander resmi kurumlarla çok kötü deneyimler yaşamış biri. Çocukluğu boyunca koruyucu İsveç'in tacizine maruz kalmış. Tıpkı bizim gibi o da polisin bilgi sızdırdığından şüpheleniyor. Bizimle gönüllü olarak iletişime geçmeyeceği açık, bundan emin olabiliriz. Bunların hala konuyla bir ilgisi yok, diye direndi Kurt Svensson. Bir bakıma öyle, dedi Sonya. Ben ve Jan bu konuda seninle hemfikiriz. Tartıştığımız şey ismini basına verip vermemenin soruşturma tekniği açısından doğru olup olmadığı. Şu an en önemli şey çocuğun güvenliği. Nasıl davranmamız gerektiğinden bu nedenle emin değiliz. Hareket noktanızı anlıyorum, diye ağır ve düşünceli bir havayla araya girdi Yerker Holmberg. Herkes onu dinlemeye başladı. Demek istiyorsunuz ki Lisbeth Salander işaret edilirse çocuk tehlikeye atılır. Yine de cevaplanması gereken bir dizi soru var. En ağırından başlayalım. Doğru ne? Burada bir şeye dikkat çekmek zorundayım. Salander'in August Balder'i saklamasını içimizde bir çatlak varsa bile kabul edemeyiz. Çocuk soruşturmanın önemli bir parçası. İçimizde çatlak var ya da yok. Bir çocuğu duygusal hayatı altüst olmuş genç bir kadından çok daha iyi koruruz. Hiç şüphesiz diye mırıldandı Bublanski. Kesinlikle diye devam etti Yerker. Kelimenin tam anlamıyla bir kaçırma olmasa bile, çok iyi niyetlerle yapılmış bir şey bile olsa çocuğa ciddi zararlar verecek. Yaşadığı onca berbat şeyden sonra kaçak hayatı psikolojisini çok kötü etkileyecek. Doğru, doğru dedi Bublanski. Ama bilgilerimizi nasıl değerlendireceğimiz sorusu hala ortada duruyor. İşte o konuda kurta katılıyorum. İsmini ve resmini hemen basına dağıtmalıyız. Paha biçilmeyecek ihbarlar alabiliriz. Bu doğru dedi Bublanski. Ama katile de paha biçilmez ipuçları verebiliriz. Katillerin çocuğun peşini bırakmayacaklarını, tam tersine izini sürmeye devam edeceklerini aklımızdan çıkarmamalıyız. Salander'in çocukla ne tür bir bağı var bilmediğimizden adının ifşa edilmesinin katillere ne tür ipuçları vereceğini de bilemeyiz. Elimizdeki bilgileri basına vermenin çocuğun güvenliğini nasıl etkileyeceğinden hiç emin değilim. Ama aksini yapmanın sonuçlarından da emin olmalıyız diye karşı koydu Yerker Holmberg. Bu tür sonuçlara varmak için bir sürü parça eksik. Örneğin Salander birinin adına mı çalışıyor bilemiyoruz. Belki asıl derdi çocuğu korumak değil, belki başka planları var. Ayrıca Torkel Linden'le çocuğun tam o anda kliniğin Svea Wagen kapısından dışarı çıkacaklarını nereden bildi dedi Kurt Svensson. Tesadüfen orada olabilir. Hiç inandırıcı değil. Gerçek genellikle gerçek dışıdır diye devam etti Bublanski. Hatta ayırt edici özelliği budur. Ama doğru, orada tesadüfen bulunmuşa benzemiyor. Durum aksini söylüyor. Olacakları Mikael Blomkvist de biliyordu dedi Amanda Blom. Ve Blomkvist ile Salander arasında bir çeşit ilişki olduğunu biliyoruz dedi Yerker Holmberg. Doğru. Mikael Blomkvist çocuğun Oden Çocuk ve Gençlik Kliniğinde olduğunu biliyordu, öyle değil mi? Çocuğun annesi Hanna Balder anlatmış dedi Bublanski. Annenin durumu anlayacağınız gibi pek iyi değil. Daha biraz önce uzun bir telefon konuşması yaptım. Blomkvist'in çocukla Torkel Linde'nin aldatılarak sokağa çıkarılacağını bilmesi ilginç tabii. Oden'in bilgisayarlarını hacklemiş olamaz mı dedi Amanda Blom düşünceli bir ifadeyle. Blomkvist'in bilgisayar hacklemekle uğraşacağını hiç sanmam dedi Sonya Modig. Ama şu Salander dedi Yerker Holmberg, onun hakkında ne biliyoruz ki sahiden? Elimizde kalın bir dosyası vardı ama her konuda yanıldığımızı gördük. Bak şimdi de yanılıyoruz. Çok doğru dedi Kurt Svensson, fazlasıyla soru işareti var. Soru işaretinden başka bir şey de yok. Bu nedenle işin kitabına göre hareket etmeliyiz dedi Yerker Holmberg. İşin kitabının o kadar kapsayıcı olduğunu bilmiyordum dedi Bublanski acı bir alayla. Bu fikirden hiç hoşlanmamıştı. Demek istediğim durum neyse öyle davranmalıyız. Bir çocuğun kaçırılması. Üzerinden neredeyse bir gün geçti. Haklarında hiçbir bilgi alamadık. Salander'in ismini ve resmini dağıtır, sonra da gelen ihbarları titizlikle değerlendiririz dedi Yerker Holmberg otoriter bir ifadeyle. Bütün ekibi arkasına almış gibiydi. Bublanski gözlerini kapattı ve ekip arkadaşlarını sevdiğini düşündü. Kardeşlerine, anne ve babasına duyduğundan çok daha fazla yakınlık duyuyordu onlara karşı. Ama şimdi önerilerine karşı koyacaktı. Onları bulmak için elimizdeki bütün imkanları kullanacağız. Ama isim ve resim konusunda biraz bekleyelim. Bu sadece atmosferi gelecektir. Ayrıca katile bir ipucu vermek istemiyorum. Ayrıca kendini borçlu hissediyorsun dedi Yerker soğuk bir ifadeyle. Ayrıca büyük bir borç hissediyorum dedi Bublanski. Hahamı düşündü. Mikael Blomkvist çocuk ve Lisbeth için çok endişeleniyordu. Saatlerce uyuyamamıştı. Red Phone app'ından defalarca aramıştı Lisbeth'i ama cevap yoktu. Dün öğleden beri hiç ses çıkmamıştı. Yazı işlerinde oturmuş, kendini işe vermeye ve gözden kaçırdığı şeyin ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Bir süredir içini kemiren bir duygu, resimde eksik bir şey var diyordu. Habere yeni bir ışık kazandıracak bir şey. Belki kendini kandırıyordu. Belki yalnızca bir dilekti bu. Olayların arkasında daha büyük şeyler bulma dileği. Lisbeth Kriptolu hatta en son şöyle yazmıştı. Yuri Bogdanov Blomqvist, onu araştır. Balder'in tekniğini Solifon'da çalışan Ekerval'da satan oydu. Bogdanov'un internette birkaç resmi vardı. Çizgili, pahalı, üzerinde eğreti duran takımlar giyiyordu. Sanki fotoğraf çektirmeye giderken bir yerlerden çalmış gibiydi. Uzun saçları dağınıktı, yüzünde yaralar vardı. Gözlerinin altı gölgeliydi. Bileklerinde ev yapımı beceriksiz dövmeler fark ediliyordu. Karanlık, yoğun, delip geçer gibiydi bakışları. Uzundu ama en fazla 60 kiloydu. Hapishane kaçkınına benziyordu. En dikkat çekici tarafı vücut diliydi. Salzio Baden'de Balder'in evinin güvenlik kameralarında gördüğü kişiyi hatırlatıyordu Mikael'e. Onda da öyle bozuk, köşeli bir ışıltı vardı. Berlin'de kurduğu şirketin başarıları üzerine birkaç röportaj yapılmıştı kendisiyle. Bu röportajlarda sokakta doğduğunu ima ediyordu. Çöküşe yazgılıydım. Kolumda bir enjektörle bir köşede cesedim bulunacaktı. Ama kendimi çamurdan çıkardım. Entelektüel ve yılmaz bir savaşçıyım artık diye övünüyordu. Aslında söyledikleriyle çelişen bir hayatı yoktu. Sırıtan tek şey kendi gücüyle çamurdan çıktığını söylemesiydi. Yeteneklerini fark eden güçlü insanların elinden tuttuklarına dair işaretler vardı. Alman teknoloji dergilerinden birinde Horst Greddy Enstitüsü'nün güvenlik şeflerinden biri onun hakkında şöyle diyordu. Bogdanov'un sihirli gözleri var. Güvenlik sistemindeki zafiyeti hiç kimse onun kadar iyi göremez. O bir dahi. Bogdanov'un yıldız bir hacker olduğu aşikardı. Resmi kayıtlara göre yalnızca White Hat'ti. İyilerin ve yasaların hizmetindeydi. İyi bir ücret karşılığı şirketlerin IT güvenliklerindeki zaafları gösteriyordu. Kendi şirketi Outcast Security'nin de şüpheli işler yaptığı ya da paravan bir şirket olduğuna dair herhangi bir işaret yoktu. Yönetim kurulu üyelerinin tamamı iyi eğitim almış, poliste kayıtları olmayan güvenilir insanlardı. Mikael yalnızca bu bilgilerle yetinmedi. Andrei ile birlikte şirkete uzaktan yakından bulaşmış kim varsa ayrıntılı bir şekilde araştırdı. Orlov diye biri dikkatini çekti. Şirket yönetiminde yedek üyelik yapmıştı kısa bir süre. Daha ilk bakışta biraz tuhaf bir durumdu. Vladimir Orlov IT adamı değildi. İnşaat sektöründe küçük çaplı bir toptancıydı. Kırım'da gelecek vaat eden bir boksörmüş bir zamanlar. Mikael'in internette bulduğu resimlerde çok zalim görünüyordu. Genç kadınların bir bardak çay içmeye eve davet edecekleri bir tip değildi. Doğrulanamayan bilgilere göre ağır şiddet uygulamak ve sahtekarlıktan hüküm giymişti. İki defa evlenmişti, iki karısı da ölmüştü. Ölüm nedenlerine dair hiçbir şey bulamadı Mikael. Ama işin şu anki durumla bağlantılı olarak en ilginç yanı adamın uzun zaman önce kapanmış olan Bodin İnşaat ve İhracat şirketinde de yedek üye olmasıydı. Yapı malzemeleri satan bu şirketin sahibi Karl Axel Bodin, yani namı diğer Zalachenko'ydu. Bu isim Mikael'in içinde yalnızca karanlık bir dünyayı uyandırmıyor, en büyük atlatma haberini de hatırlatıyordu. Salander'in babasıydı Zalachenko. Salander'in annesini öldürmüş, çocukluğunu mahvetmişti. Karanlık gölgesiydi Salander'in, ateşli intikam arzusunun arkasındaki karanlık kalp. Karşısına bu adamın çıkması tesadüf müydü? Hangi öykü olursa olsun yeterince derine inildiğinde bir yığın muhtemel ilişki bulunacağını herkesten iyi bilirdi Mikael. Hayat durmadan hayali temaslar sunardı. Bu tür şeyler olabilirdi ama söz konusu olan Lisbeth Salander ise rastlantılara pek inanmazdı Mikael. Lisbeth eğer bir cerrahın parmaklarını kırıyor ya da gelişmiş bir AI teknolojisinin çalınmasını dert edip harekete geçiyorsa, bu yalnızca olayı enine boyuna tarttığını değil, kesin bir nedeninin olduğunu da gösterirdi. Haksızlık ve aşağılamaları sineye çekip unutmazdı o. Mutlaka karşılık verir, düzeltirdi. Bütün bu olaylar karşısındaki davranışıyla geçmişi arasında bir bağ kurulabilir miydi? Mikhail gözlerini bilgisayar ekranından ayırıp Andre'ye baktı. Koridordan zayıf bir yemek kokusu geliyordu. Götgatan'dan zangır zangır bir rock müzik duyuluyordu. Fırtına kopmuştu. Gökyüzü hala karanlık ve endişe vericiydi. Mikhail kriptolu hatta girdi. Artık yeni bir rutin olmuştu bu. Aslında bir şey beklemiyordu. Ama yüzü ışıdı, hatta dudaklarından bir sevinç çığlığı yükseldi. Hatta şunlar yazıyordu. Şimdi okey, birazdan sığınağa gideceğiz. Hemen cevap yazdı. Bunları duymak ne harika, dikkatli sür. Eklemeden duramadı. Lisbeth, biz kimin peşindeyiz sahiden? Hemen cevap geldi. Yakında öğrenirsin, çok zekisin ya. Okey abartıydı. Yalnızca kendini daha iyi hissediyordu. Ama hala kötü durumdaydı Lisbeth. Dünün yarısını neredeyse bilinçsiz geçirmiş, zaman ve mekan kavramlarını kaybetmişti. August'a yiyecek içecek vermek için bin bir zahmetle ayağa kalkmış, katilin resmini çizebilsin diye A4 kağıt, kalem ve pastel boya vermişti. Ama şimdi daha ona yaklaşırken hiçbir şey çizmediğini görmüştü. Önündeki sehpanın üzerine kağıtları yaymıştı ama resim yoktu. Bir takım karalamalar vardı. Lisbeth bu karalamalar ne diye merakla baktığında rakamlar gördü. Sonsuz rakam serileri. İlk başta hiçbir şey anlamasa da gittikçe daha çok ilgiyle baktı ve birden bir ıslık çaldı. "Vay be!" diye mırıldandı. Baş döndürecek kadar büyük birkaç sayıya gözlerini dikmiş, ancak bunlar özel bir şeyler ifade etmemişti Lisbeth'e. Ama yine de yan yana tanıdık bir örnek oluşturuyorlardı. Kağıtları karıştırdığında basit sayı serisiyle bile karşılaştı. 641, 647, 653 ve 659. Hiç kuşkusuz bunlar seksi sayılar denilen dörtlülerdi. Seksi denilmelerinin nedeni her birinde altının olmasıydı. İngilizce'de 6, 6 diye okunduğundan bu sayılara seksi sayılar deniliyordu. Asal sayı ikizleri de vardı. Asal sayının bütün kombinasyonları. Gülümsemekten kendini alamadı. Kıyak dedi. Cool. August ne cevap verdi ne de başını kaldırıp baktı. Sehpanın yanında dizüstü oturmuştu. Tek istediği rakamlarını yazmaktı. Savantlar ve asal sayılar konusunda okuduklarını düşündü Lisbeth ama üzerinde fazla durmadı. Bu tür şeyleri düşünecek halde değildi. Banyoya gitti. Birkaç yıl önceden kalma vibramisin haplarından iki tane aldı. Perişan bir vaziyette eve kapağı attıktan sonra antibiyotik kullanmaya başlamıştı. Silahını, bilgisayarını, birkaç parça giysiyi bir çantaya koydu. Çocuğa kalkmasını söyledi. Oralı olmadı çocuk. Elindeki kalemi sertçe sıktı yalnızca. Bir süre sessizce dikilen Salander, ''Hadi kalk artık!'' dedi sert bir sesle. Çocuk kalktı. Güvenlik nedeniyle başına bir peruk geçirdi, en koyu güneş gözlüklerini taktı, sokak kıyafetlerini giydi. Asansörle garaja indiler. Bemevesine atlayıp Ingaro'ya doğru yola koyuldular. Direksiyonu sağ eliyle idare ediyordu Lisbeth. Sol omzunu sıkıca bağlamıştı, ağrıyordu. Göğsünün üzeri de sızlıyordu. Hala ateşi vardı. Birkaç defa arabayı kenara çekip dinlenmek zorunda kaldı. Ingaro'ya girince sahil boyunca ilerleyip Stora Barnwick tekne iskelesine geldiğinde durdu. Tarif edildiği gibi yamaçtaki uzun tahta merdivenlerden çıktılar. Bütün enerjisi tükenmişti. Mutfağın hemen yanındaki odaya girip yatağa attı kendini. Titriyor ve üşüyordu. Yine de kısa zamanda ayağa kalktı. Dizüstü bilgisayarını çıkarıp yuvarlak mutfak masasının başına oturdu. Derin bir nefes aldı. NSA'den indirdiği dosyanın kriptosunu bir kez daha kırmaya çalıştı. Bu defa da olmadı. Hiçbir ilerleme yoktu. Yanı başında kımıldamadan duran August, Erika Berger'in masaya bıraktığı bütün o kalem ve defterlere gözlerini kırpmadan bakıyordu. Ama şimdi bırak katilin resmini çizmeyi, o asal sayı serilerini bile yazacak halde değildi. Belki fazlasıyla şok olmuştu. 27. Ayrımın sonu, sayfa 336.